Ayrım 17. Sayfa 215. İnsanın savaşlardan ve uzun deniz yolculuklarından sonra kulağına gelen ama içinden gelen kadın sesini duymamak için kendisini geminin direklerine bağlatması özel mülkiyetin, patriyarkinin, devletin eşitsizliğin kurumsallaşmaya başladığı sürecin başlarına denk gelmektedir. Kresines ile Solon ile tamamlanacak olan bu yeni kurumlaşmaların yüzlerce yıl öncesinde mülk sahibi olmayı, sürü sahibi olmayı, köle çalıştırmayı, böylece doğa ile etkileşiminde başka insanın emeğini ve zihnini bir araç olarak kullanmayı öğrenmeye başlayan insan, Victorian etik dediğimiz yabancılaşmanın yoğunluğa ulaştığı modern çağın etik anlayışının da çekirdeğini atmıştır. Victorian etik, Marx'ın deyişiyle, modern insanın, burjuvanın, gün ışığı altında yaşadığı hayatın, geceleri gördüğü kabusların nedeni haline gelmesine yol açmıştır. Dracula öykülerinin, Frankenstein öykülerinin yaygın bir ilgi bulması, Poe'nun burjuva interior, interior iç mekan, bir suç mekanı olabileceğini anlatan öykülerinin ortaya çıkışı da bunu gösteriyor. Günümüzde ise 19. yüzyıl Victorian etik anlayışının da ilerisinde hepten irrasyonel, sınanması mümkün olmayan bir şanslı olma, gözünü açma, köşeyi dönme, kendi kuralını kendisi koyma anlayışına varılmış bulunuyor. Bu yeni etik anlayış, egemenlik ilişkilerinin en üstündekiler için ince yöntemlerle yaşanıyor. Bu, en üsttekilerin arasında yer alabilecek olan, aşağılardan yukarılara doğru tırmanmaya çalışanlar arasında ise daha vahşi bir biçimde yaşanıyor. Yukarılara tırmananların yukarılara çıkması çok zor, çok da zayiattı. Bu nedenle gündelik hayatları sırasındaki edimleri, gece gördükleri düşleri, gündüz yaşadıkları etik içindeki değerlerin yinelenmesiyle sınırlı kalıyor. Yeni tırmananların düşleri, gündüz yaşanan hayatın insan üzerinde uyguladığı sınırlandırmaları reddetmeye yönelik olmuyor. Bunların benimsenmesine, bunların haklılaştırılmasına yönelik oluyor. Düşlerimiz nereye kadar özgür kalabilir? Bunun böyle olduğu, bu toplumsal kesimlerin yoğun bir ilgiyle izlediği popüler edebiyatın, televizyon dizilerinin içeriklerinden anlaşılıyor. Bu edebiyatın, bu TV dizilerinin birer düş olarak hazırlandığını ve böyle alımlandığını göz önünde tutmamız gerekiyor. Ama bütün bunlara karşın Adorno'nun bir sözünü de analım. İnsanın en totaliter, en manipülatif, en araçsallaştırılmış kültür ortamında bile yalnızca toplumsal boyutuna indirgenemeyeceğini söylüyor Adorno. Düşlerimiz dün olduğu gibi bugün de gün ışığında yaşadığımız verili toplumsal dizge içindeki hayatımızın bizi mahrum bıraktığı mutlulukları unutamadığımızın kanıtıdır. Ne ki günümüzde toplumsal dizginin eğitim, cezalandırma, denetim kurumlarının yanı sıra eğlence ve eğlenim kurumlarının da bireyi kuşattığını düşünürsek düş gören insanın gitgide solgunlaşmakta olduğunu düşünmemiz gerekecektir. Düş gören insandan eğlence ve eğlenim endüstrisinin reel toplumun gün ışığı altındaki hayat etiğinin bir tekrarı olan ürünlerinin tüketicisi insana geçilmektedir. Düş gören insandan sistemin yeniden üretimini işlev edilmiş bir eğlence ve eğlenim endüstrisinin bilinç endüstrisi ürünü olan sözde düşlerin tüketicisi insana geçişin düşlerimizin sonunu getirebileceğini, düş görme yeteneğimizin körelmesine yol açabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Bu tehlikenin neden gerçek bir tehlike olduğunu anlamak içinse düş görme yeteneğinin ne olduğunu irdelememiz gerekiyor. Düş görme, uyanıkken yaşadığımız hayata bakış tarzımızın gerçekliği anlamlandırma biçimimizin aşılmasıdır. Uyanıkken yaşadığımız hayatın gerçekliği anlamlandırma biçimi ampirik algılamaya dayanıyor. Var olanın aynı zamanda olabilecek olan olduğunu benimsetiyor. Var olan gerçekçidir ama bu gerçekçiliği, eşitsizliği, baskıyı insanın insanı tahakkümü altında tuttuğu bugüne kadarki tarihimizi akıllaştırıcı bir sözde gerçekçiliktir. Oysa bu gerçekçilik bir yanılsamanın sonucu. Yanılsamaya gerekli kılan ise insanın doğayla etkileşim içinde sürdürebildiği varoluşunu bir başka insanı, kölesi, serfi, ücretli işçisi, siyasal tabanı ya da müşterisi olarak kullanması yoluyla devam ettirmesinin seçeneğini aramaktan alıkonulduğu Odysseus'tan bugüne kadarki yanlış tarihi. Özellikle sanayi devrimiyle göze görünür bir boyut kazanan bilim ve teknolojideki gelişmelerden sonra bolluğun ve özgürlüğün herkese sunulabileceği yeni bir tarih dönemine geçişi önleyen bu yanlış tarihi doğru bulmanın olanağı yoktur. İşte bu yanlış tarihi doğru bulmamız için yukarıda sözünü ettiğimiz yanılsamanın üretilmesi, benimsetilmesi, benimsenmesi gerekmektedir. Bu benimseme, gündüz güneş ışığı altında yaşarken yaptığımız ampirik algılamaya dayanan anlamlandırmaların temelindeki yanlış semantik sayesinde oluyor. Düşlerimiz, düş görme yeteneğimiz ise Bu benimsemenin hiçbir zaman mutlak bir boyuta vardırılamayışı sayesinde varlığını sürdürebiliyor. Düşlerimizde gündüz yaşadığımız gerçekliğimizi haklı gösteren anlamlandırma biçiminin reddine dayanan bir gerçekliği anlamlandırma biçimi bugün de sürüyor. Gündüz amirinin önünde ceketini iliklemeyi haklı bulan insan, gece gördüğü düşte amiriyle birlikte daha insanca bir ortamda yaşayabilmekte ama sınıfı içinde örgütlenememişse, yaşadığı yanlış tarihi deleyecek bir eleştirel düşünce yeteneği kazanamamışsa, düşünde amirinin yerine geçtiğini görmekle yetinmektedir. Başka bir deyişle, gündüz içinde yaşanan toplumsal dizgiye seçenek oluşturacak yeni, farklı bir toplumsal ortamı düşünü görme yeteneğini yitirmeye başlamaktadır. Düşler, uyanıkken geçerli olan reel hayatı kabul etme biçiminin reddine yönelmekten alıkonulmuş olabilmektedir. Başka bir deyişle düşler de, gündüz içinde yaşanan yanlış bilincin bir uzantısı olarak kalabilmektedir. Bu ise düşlerimizde bile, kendi yoksulluğundan kurtulmak için kaftanın ardındaki ülkeleri yolcular çıkan ama vardığı uzak ülkelerde de hükümdarın kızına koca olacak kişiyi seçmek için düzenlettiği yarışmaları kazanmaktan öteye gidemeyen keloğlanlar olarak kalmamızı gerektirir. Keloğlanların hükümdarın kızına koca seçilmeleri, keloğlanlar üreten eşitsizlikçi reel dünyanın yeniden üretimine yarıyor, amirli memurlu yararşik dünyanın kan tazelemesine yarıyor, onu değiştirmiyor. Düşlerin bu kısıtlanmışlığı, sınırlılığı günümüzün kitle kültürü ortamında daha da önem kazanıyor. Yaşanan gerçekçiliğin içimizde arattığı düşler yerine şimdi düşlerimiz yaşanan gerçekliğin para iktidar ilişkileri içinde işleyen kitle iletişim araçları tarafından bize sunuluyor. Yaşanan reel toplumun arattığı düşlerimizi bir çocuğun kaba gerçeklik karşısındaki özgürlük arayıcı, aynı anda hem yıkıcı hem yapıcı algılama biçimine denk düşecek düşlerimizi görebilmek için bugünkü toplumu değiştirebilme umudu kazanmamızı olanaklı kılacak örgütlenmelere, bilinçlenmeye ve siyasal pratiklerde bulunmaya özenmemiz, yönelmemiz gerekiyor. Bunların önlendiği toplumsal dönem ve ortamlarda ise düşlerin de yanlış düşler olması kolaylaşıyor. Yazılı basındaki lotaryacılığı televizyonlardaki 900'lü lotaryalar izliyor. Bunlar gündüz yaşanan hayatın süslenip püslenip önümüze düş olarak konulduğu keloğlan düşleridir. Foucault, modern çağa geçişten itibaren cezalandırmada suçu oluşturan ve suç oluşturmadan varlığı sürdüremediği için şiddeti kendisinin zorunlu oluşturucu öğesi olarak kabullenmiş bulunan toplumsal dizgeyi değiştirmek yerine suçlunun ruhunun hapishanesinde kapatılmasından söz ediyor. Aslında ise Foucault'un sözü bugün artık yalnızca suçlular için geçerli değil, belirli sistemin içinde başarılı olmuş kişiler için, başarılı olmaya çalışan kişiler için ya da çalışarak değil de bulunması gereken zamanda bulunması gereken yerde olmaya yönelmiş kişiler için de geçerli. Bir holdingin sahibi ya da üst düzey yöneticisi olmuş kişilerin holdingin çıkarları ile ülkesinin halkının çıkarlarını tersine sıralayabilmesi çok olası. Holdingin çıkarları için kendi mutluluklarını erteleyebilen, kendi içindeki insancıl doğayı baskı altına alabilen böyle bir kişi de bedeninin ruhunun hapishanesine kapatıp seçkin biri olarak yaşayıp mutlu sayabiliyor kendini. Bu yanlış mutluluk anlayışını topluma da önerebiliyor. Adorno'nun zor iyimserliği. Adorno, insan bedenin hapishanesi haline getirilmiş ruhu içine kapatılmasını mutlak ölçülere vardırılamayacağını söylüyordu. İnsan hiçbir zaman toplumsal varoluşuna mutlak ölçülerde indirgenemez diyordu. Ama unutmamak gerek, Adorno, Nazi döneminin trajik olaylarının yaşandığı yıllarda bile bunu söylerken, onun kafasında kilisesinde çok sesli müzik dinleyen, merkantil kapitalizmle birlikte başlayan Rönesans ve Reformasyonu, aydınlanmayı yaşamış batılı insan vardı. Feodal toplumun insanı değişmez bir hayata mahkum eden işleyişini durdurup, toplumsal hareketliliğe açık, yeni bir toplumsal hayata geçebilmiş, batı toplumlarının insanı vardı. Batı insanı bugün kendini değişime karşı korumakta ısrarlı bir toplumsal sisteme kapatılmış görünüyor. De böyle bir deneyime, birikime sahip, bizim gibi toplumlarda bu eksiklik çok önemli. Kitle iletişim araçlarının hazır düşlerinin tüketicisi olmak, batı toplumlarındaki insanlar için ciddi tehlikeleri yol açabilecekken, bunların karşısındaki bizim gibi toplumların ne denli duyarlı bir konumda olduğunu vurgulamak gerekiyor. Gelişmekte olan ülke insanlarının dış görme yeteneklerinin ne gibi yakın tehlikelerle karşı karşıya olduğunu gerçekten derinlemesine düşünmemiz gerekiyor. Bu toplumlardaki insanlar geleneksel teknolojiler içinde üretilen, dolaşıma sokulan ve tüketilen Keloğlan masallarının bir kez daha ve çok daha yoğun bir biçimde tüketicisi olma durumundalar. Bunun olmaması, gelişmekte olan ülkelerdeki insanların demokratik bir siyasal hayatın kurulması için nelerin gerektirdiğini düşünebilmesi, bu düşünebildiklerini gerçekleştirmek için zorunlu olan siyasal hayata etkin biçimde katılmanın yollarını arayıp bulmasına bağlı. Başka bir deyişle, içinde yaşadığımız toplumsal hayatımızın bir total kuruma dönüştürülmesini, kendi etkinliği için gerekli gören bugünkü toplumsal dizgeleri, bir çocuğun gerçekliği oyuna dönüştürebilen algılama biçiminde görebilmeyi öğrenmemizi gerektiriyor. Dünyayı tasarlamamızda siyasete bakma tarzımızda yapacağımız insanca değişikliklerin en başına bu oyunu unutmayan çocuktaki algılama tavrını koymamız gerekiyor. Çocuk kabaca gerçeklikle yetinmeyen insandır. O yüzden geleceğin insanının da çürütülemeyen tohumudur. Varlık sayı 1020 Eylül 1992. Toleransın önündeki yeni duvarlar ya da endüstri sonrası dönemin literatileri. Literati, entelektüel olmayan okur yazarlar. Tolerans bir toplumsal sistemin en temel nitelikteki değer ve kurumlarına bile eleştirel bir tutumla bakan kesimlere ya da kişilere tanınan yaşam hakkıdır. Onların bu bakış tarzının meşru görülebilmesidir. Bu meşru görmenin karşı kültürün sistemin zayıf yanlarını ortaya koyacak araçsallaştırılmış bir muhalefet sayılmasından değil, yaşanan hayatı zenginleştiren oluşturucu bir öğe sayılmasından kaynaklanmasıdır. Karşı kültürü yalnızca sistemin kendi zayıf yanlarını ortaya koyan örgünleştirilmiş bir karşı kültür ya da domisil hale getirilmiş bir pusuedo kültür olarak sistem içinde kullanma anlayışı modern toplumsal sistemlerin sistem kuramcılarından öğrenip davranışsalcı sosyal bilimler içinde geliştirdiği çeşitli yöntemlerde kendini açığa vurmaktadır. Ne var ki hayatın çok geniş bir alanının merkezi karar alma süreçlerinde belirtildiği, eşgüdümlendiği modern toplumsal sistemlerde bu tür domisil, karşı kültürler, insanların kendilerinin belirleyebildiği spontan hayat alanlarının hala varlıklarını sürdürebildiğini hissedebilmelerine yetmemektedir. Toplumsal sistemlerin etkinlik ve rasyonelleşme tutkusu, insan hayatındaki spontanlık boyutunu ezen, bastıran, daraltan bir homojenleştirme neden olmaktadır. Bu durum ise kendi hayatının, hayat tarzının, kendi tercihlerine ve yaşam anlayışına göre kendisi tarafından belirlenmekte olduğunu hissedebilen bir insanın içinde taşıyabileceği yaşama sevincine oranla modern insanın içinde çok daha sınırlı bir yaşama sevincinin barınabilmesine yol açmaktadır. Kendisi için yaşanmak üzere önüne konmuş bir hayat karşısında modern insanın duyduğu bu yabancılaşma duygusu, onun sisteme olan inancının kendisini toplumsal sistemle özdeşleştirme isteğini gölgelemektedir. İnsan hayatının dönüm noktası olan 40 yaş civarında ise bu gölgelenmenin de ötesinde sistemle olan özdeşleşmelerde radikal değişimler görülmektedir. Üretim süreçlerindeki rollerin icrasında da, maddi ve kültürel değerlerin tüketimine ilişkin rollerin icrasında da gerilemeler, anomiye sayılabilecek yeni davranışlar ortaya çıkabilmektedir. Anomiye, toplumdaki başat normlara gözetim altında olunmayan hayat alanlarında uymamaya yol açacak nitelikte inançsızlaşma. Bu nedenle sanayi sonrası toplumların günümüzdeki en önemli sorunu bence bu genel özdeşleşme güçlüğünü hayat karşısında bir atrofi düzeyine varmadan durdurabilecek gerçek bir karşı kültürün oluşturulması ve hayatımızın birçok alanındaki inançlarımızın, tutumlarımızın, davranışlarımızın bu karşı kültüre göre düzenlenmesine olanak tanıyacağı çoğulcu, toleranslı ve çok merkezli bir toplumsal yapılanmanın sağlanabilmesidir. Dipnot: domisil, sözde karşı kültür. Pusiedo, evcil. Buraya kadar söylediklerimin 19. yüzyılın kuruluş dönemlerine bir yanıt olarak ortaya çıkmış bulunan klasik Marksist eleştiri yaşan, daha çok da modern toplumsal sistemlerin eleştirisine yönelmiş Veblen, Simmel, Nietzsche, Horkheimer, Adorno, Löwenthal, Neumann, Benjamin ve hatta Freud ve Ardalıları gibi düşünürlerden yola çıkan düşünceler olarak kabul edilmesi gerektiği inancındayım. Klasik Marksist eleştirinin en başta üretime ve çalışmaya kendi başına mutlaklaştırılmış bir değer olarak bakmakta oluşu nedeniyle günümüzde fazla itibar gösterilmesinin eski anlamlılığını yitirdiğini sanıyorum. Günümüzün modern toplumlarında otomasyon, robotlar, endüstri tasarım ve mühendisliği gibi yenilikler karşısında insanın düpedüz bir iş gücüne indirgenmiş bir varoluş biçimine sokulmasının saçmalığı ortadadır. Sanayi sonrası toplumlarda sistemin yeniden üretimi açısından insanın yüklendiği rollerin çok büyük bir kısmı artık fabrikaların, işliklerin dışında bulunmaktadır. Sistemin kendini yeniden üretimi için gereken maddi değer üretimi ve maddi değerlerin dolaşımda kalabilmesi, fabrikadaki işçi rollerindeki etkinlikten çok yakın bir gelecekte gündelik hayattaki düzey ya da tatil pratiklerindeki coşku, haz, mutluluk arayışlarındaki düzey tarafından belirlenecektir. Maddi değer üretimi global ölçekte kurgulanmış bir iş bölümünün içinde ve makineler yakın ve uzak atalarımızın bize uygarlığımıza kazandırdığı muazzam bir canlı emek mirası tarafından yerine getirilebilecektir. Bu durum günümüzde özellikle gelişme yolundaki bizim gibi ülkelerde hala geçerliliğini sürdüren work ethics, işlik etiği yerine insanda yeniden wilderness, yabanıllık canlandırmak isteyen bir anti-work ethics'e geçişi gerektirecektir. Bu yeni etik 19. yüzyılın başlarında Fourier'in düşlerini gördüğü ama ortodoks Marksistler tarafından azarlandığı düşçü, ütopyan etiğin ta kendisi olabilecektir. Başka bir deyişle biz sosyologların terminolojisi ile günümüzün modern toplumlarında yaygın bir hal almış bulunan yerleşik hale getirilmiş pseudo-hedonistik etiğin özgürleştirilmiş biçimi olacaktır. Bu söylediğimin laymenler için bir mesleğin üyesi olmasa da onunla ilgilenen kişi ifadesi ise reklamcılığın ve homojenleştirim düzeneklerinin bize öğrettiği dışımızdan kurgulanmış hazlar peşinde koşarken her gün biraz daha fazla mesaiye kalmaya, ikinci işlerde çalışmaya, yarışma etiğinin etkisiyle hemcinslerinin sadadet ve mutluluğundan bile bir şeyler yapmaya alışmış insanlar olmak yerine kendi mutluluk ve hazlarını kendisi kararlaştırabilen ve bunları gerçekleştirmek için fazla mesaiye kalmayı düşünemeyecek olan insanlar olabilmemize olanak tanıyan bir etiğe geçiştir. Şimdi günümüzde toleransa duyduğumuz gereksinme işte bu denli kapsamlı bir toleransa kadar uzanmaktadır. Fakat böylesi kapsamlı tolerans eleştirel düşünen insanlarca her yerde her zaman elde edilebilmekte, yaşanabilmekte midir? Bu soruya olumlu yanıt vermemiz çok zor. Yaşayan kuşakların bu şansını artırabilmek için toleransa gereksinme duyan karşı kültür savunucularının uygarlaşma süreci boyunca karşılaştıkları engellemeleri, cezalandırmaları kısaca hatırlamamızda yarar vardır. Bugün evrenselleşmiş olan Batı uygarlığının tarihinde toleransa gereksinme duyan karşı kültür üreticisi düşünürlerin toleranstan yoksun tutulmasının bilinen en eski örneği ya da yöntemi antik sitedeki eleştirel düşünürün sitesinin surlarının dışına hemen sitenin iki adım ilerisindeki hukuksuz ve hukuksuz olduğu için barbar dünyaya atılması bırakılmasıydı. Tebaiden ya da Atina'dan bu iki adımlık uzaklaştırılma eleştirel düşünürün bir yurttaş olarak taşıdığı kimliği sona erdirmekteydi. Kendi sitesinin kültürel ortamının dışında bir başka sitenin, bir başka kavmin kültür ortamında yurttaş olma hayatın ve özellikle siyasal hayatın öznesi olma hakkını yitirip yabancı toplumdaki hayatın, özellikle siyasal hayatın yalnızca nesnesi olarak yaşamak durumunda kalmaktı. Aristo'nun insan politik bir hayvandır deyişi, İnsanın hayat nesnesi değil, öznesi olma durumunu bir öncül saymaktadır. Politik hayattan dışlanmak Aristo'ya göre bu öncül ortadan kalktığı için insanın insan olmaktan çıkıp bir araca, köleye indirgenmesi sayılmaktaydı. Bu düşünce kuşkusuz bizim de paylaşmamız gereken bir düşüncedir. Demokrasilerimizin meşruiyet iddialarının temelini bu düşüncenin oluşturduğunu göz ardı edemeyiz. Klasik Grek dünyasının bağrında gelişen bir kültür olan Roma Pax'ının dünyası, karşı kültür üreticisi olan eleştiren düşünürün özgürleşmesine büyük katkılarda bulunmuştur. Sitenin dar duvarları ortadan kaldırılmış, düşünür entelektüel Britanya'dan Afganistan'a, Germanya ve Yukarı Tuna ülkelerinden Etiyopya ve Arabya Felix'ten Sabah ülkesine kadar uzanan bir büyük coğrafyada Latince'nin tek ve ortak dil ikliminde yaşayabilme şansına kavuşmuştur. Bu yaşama ters düşen despotlar bir siteden bir kentten kovduklarında onları bekleyen İskenderiyeler, Antakyalar, Kızikoslar, Konstantiniyeler, Damaskuslar, Sirikoslar vardır. Roma Pax'ını izleyen İslam Pax'ında da bir büyük coğrafya yaşanabildiği için Bağdat Kütüphanesi'ne yakan Moğollar 30 yıl sonra kendilerine başkent yaptıkları İsfahan'da hem de Rintlerin Rindi Ömer Hayyam eliyle bir büyük kütüphane yapmışlardır. Bir toplumun hoşgörüsü kütüphanelerindeki rafları dolduran kitapların adedi ve çeşitliliği ile ölçülemez mi? Emevi halifeleri zamanında hatta Abbasi halifelerinin de bazılarının yönetimi sırasında devletin en önemli görevlerinde Nasturi Hristiyanlar, Ortodoks Hristiyanlar yer almamış mıdır? Bu durum büyük coğrafyalarda yaşanan gelişkin, müreffeh ve insanca bir hayatın hoşgörüsüz bir hayatın hiç de yanında olmadığını, olamadığını göstermiyor mu? 16. yüzyılın büyüyen bazı prensliklerinin giderek ulusal bir pazar etrafında örgütlenmiş ve feodal geleneksel elit yerine ekonomideki etkinlikleriyle önem kazanmış burjuvazalar ve saray okullarında yetiştirilmiş okumuş memurlara dayanan modern monarşilere, ulusal devletlere doğru evrimlenmesi, Roma ve İslam Pax'larındaki coğrafyanın küçülmesine de yol açtığı için entelektüellerin kendi ortak dil iklimlerinden yoksunlaşıp ulusal dil dünyalarına çekilmelerine neden olmuştur. Bu durum entelektüellerin ulusal toplumların inşasındaki rollerinin önem kazanmasını sağlamışsa da ulusallaşma sürecinin işleyiş mantığını eleştirel bir tutumla karşı çıkan entelektüeller için yeni bir Grek sitesi de oluşmuştur. Monarkın egemen olduğu bir kültür ortamına aykırı düşmek, bunun sonucunda kendi toplumunun dışına sürülmek, modern çağın başlangıcından itibaren artık yalnızca kendi dili içinde düşünce üretebilen entelektüellerin yaşama olanağının elinden alınması anlamına gelmeye başlamıştır. Üstelik kendi dili içinde düşünebilen entelektüellerin ürettikleri düşüncelerde evrensel bir geçerlilikten yoksunlaşmış, ulusal devletlerin coğrafyalarında geçerli olabilen düşüncelerdir. Dışlanma, içinde düşünülen dilden yoksun kalma olduğu gibi ulusal dilde üretilen düşüncelerin geçersizleştiği başka ülkelerde geçersiz bir aydın durumuna düşerek hayat boyu çalışmalarla kazanılmış bu niteliklerin yitirilmesidir de. Modern dönemde başlayan bu karşı kültür üreticisi entelektüelin ülkesinden sürülmek ve yok edilmesi durumunu hafifleten gelişmeler hiç kuşkusuz çeşitli ülkelerde adım adım kazanılan demokratik hakların temel alındığı meşruti yöntemler ve bunların daha gelişkinleri olan meşruti monarşilerin bazı kurumlarını muhafaza eden demokrasiler ile bütün bir kuruluşu demokratik anlayışa dayanan halk cumhuriyetleri olmuştur. Demokratik yönetim anlayışının günümüze doğru artan evrenselleşme süreci entelektüeller için yeni bir Pax oluşturmaktadır. Ayrıca ekonomik etkinliklerde, bilimsel çalışmalarda, yönetsel etkinliklerde yeteneklerin, bilgilerin, hünerlerin evrenselleşmesi, siyasal, kültürel plandaki bu evrenselleşmenin boyutlarını zenginleştirmiştir. Şimdi kendi ülkesindeki yönetim tarafından dışlanan karşı kültür üreticisi entelektüellerin gidebileceği yeni İskenderiyeler vardır. Fakat öte yandan 1932 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyareti sırasında New York Üniversitesi'nin sosyoloji departmanındaki sosyal bilimcileri gördüğünde Karl Mannheim'in hemen uyardığı gibi ekonomide başlayan iş bölümünün 1920'lerden sonra artan bir hızla insan bilimleri dediğimiz bilim adamlarında da başat duruma geçmesi nedeniyle yalnızca pozitif filmlerde çalışan entelektüel için değil, sosyal bilimciler için de bir tür eleştirel bakıştan uzaklaşma durumu ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bilimlerdeki iş bölümünün aşırılaşması, hayatı total bir değerlendirme bazında algılama şansımızı azaltmakta, mesleki deformasyonumuz, entelektüel çalışmalarımızın verili sistemin etkinlik tutkusu içinde hapsedilmesine neden olmaktadır. Az gelişmiş ülkelerin 3. dünya ülkelerinin dış borçlarının ertelenmesi, hatta silinmesi yönündeki haklı düşünceleri bir türlü anlayamayan bir Dünya Bankası uzmanı olabilmemizi de bu mesleki deformasyonumuza borçlu olduğumuzu düşünmemizin zamanı geldi sanıyorum. Maddi değer üretimini her şeyin önüne koyan sınıflar arası ve ülkeler arası ilişkileri bugünkü haliyle eleştiri dışı tutulması gereken bir kader sayan pozitivistik ve afirmatif olumlamacı anlayışlarımızın kaynağı olan veril dünyamızı daha insancı bir dünyaya doğru evrimlendirebilmemiz için kendimize, toplumumuza ve başka toplumlara gerçekten karşı kültür üretebilecek entelektüeller olarak bakabilmemiz gerekmektedir. Olumlamacı literatürler olmaktan kurtulup yeniden insanlığın evrimindeki büyük pay sahibi entelektüel olma görevimizi üstlenebilmek için bugün toleransa tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar gereksinmemiz olduğuna kesinlikle inanıyorum. Bu tolerans Dünya Bankası'ndaki görevlerimizle mutluyken, bakanlar olarak, enstitü başkanları olarak, kürsü sahipleri olarak mutluyken, önümüze çıkan insan çevre doğa sorunları karşısında duyduğumuz ürpertilerle başlayan yeni bir insan, yeni bir uluslararası ilişkiler düzenimi, yeni bir dünya arayışında sorgulamamız gereken yani bugünkü meslek eteğimizin dar sınırlarından kurtulmamız için gerekmektedir. Bu tolerans dışımızdaki tiranlara karşı talepte bulunabileceğimiz bir toleransın çok daha ötesinde özümsediğimiz, çoğalttığımız olumlamacı ve kültüre karşı talep etmemiz gereken bir kendisi için insan olma ve bunun bilinçsizliğini kazanabilme talebi olarak başlamak zorundadır. Toleransın karşıtlarının eleştirel düşünür için diktikleri site duvarları, şimdi içimizdedir ve bu duvarların varlığından en çok hoşlanan da kentimizi keyfi yönetimleri altına almış, alabilmiş tiranlar değil, bu tiranlarına aşık olma derecesindeki aşırı iş bölümünün ürünleri olan bizleriz, bilimsel çalışma alanlarının uzmanları olmuş, endüstri sonrası dönemin ürünü olan literatüleriz. Kültürel boyutlarıyla yaşayabildiğimiz ihtiyaç giderme formlarımızdan kaynaklanan domination of needs, gereksinimlerin egemenliği denen yeni zincirlerimizi taşırken bile sürdürdüğümüz olumlamacı kültür çoğaltımımızla geleceğimiz yerlere gelip durmaya başladığımız kırklar sonrası yaşlarımızda yoğunlaşan anomilerimizle ve zaman zaman hissedebildiğimiz yabancılaşmamız ile biz literatüler şimdi toleransın önündeki en aşılmaz duvarlarız. Varlık, sayı 1030, Temmuz 1993.